Hepinize merhaba, Otodidak Podcast'in 15. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni konuklarla sohbet ederek öğretilmiş kalıpların dışına çıkmayı, kendi yolunu çizme ve kendini gerçekleştirme cesaretini göstermeyi, bize okulda ve evde öğretilmemişleri kendi kendimize nasıl öğreniriz bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum su gibi bir kadın, Hazal Yılmaz. Onu nasıl tanımlayacağımı anlamaya çalışırken aslında boşuna uğraştığımı anladım. Kendisine sordum ne yazayım diye, sıfatlardan ziyade eylemlerle döndü bana. Çünkü kalıplara, kelimelerin bazen dar kalan tanımlarını kendini sıkıştırmayı sevmeyen biri o. Su gibi, ne zaman isterse istediği şekle girip onun tadını çıkararak yaşayan biri. Ama yaptığı bir sürü şey var. Yazıyor, geziyor, çokça yürüyor. Tanıdığım en çok yürüyen insan olabilir Hazal. Çok yürümek, çok düşünmeyi de getiriyor. Kavramların içini doldurup boşaltanları, olanla olmayan üzerinde çokça kafa yoruyor. Projeler üretiyor. Bunlardan Hazal'a ait olduğunu bilmeden en aşina olduğunuz Instagram'daki Çok Gezenler Kulübü olabilir. Anlam aramanın ardından çok yakın bir zamanda Görülmemiş Mektuplar isimli ikinci kitabı yayınlandı Hazal'ın. Gezgin olan bir insanın karantinalar yüzünden gezememesi de bize yepyeni, henüz tazecik olan yeni projesi Yarının Rehberini getirdi. Hazal'la bugün durmayı öğrenmeyi, düşünce suçlusu bir babanın kızı olmayı, köksüzlüğü benimsemeyi ve iletişimde şefkati konuştuk. Keyifli dinleyeceğinizi düşünüyorum. Hazal'cığım, benim doğum taşım. Biz Hazal'la aynı gün doğduk, hatta aynı saatlerde. Dünyaya birkaç saat arayla gelmiş olabiliriz. Kaçtı senin doğum saatin?
Sabah. Bu konu çok enteresan. Ben yıllarca gece olarak biliyordum bunu. Geçen öğrendim ki sabahmış. 11'i çeyrek geçe.
Tamam. Sen benim ablansın.
Ben senin ablan sayılırım. Özlem.
Evet. Hazal'cığım hoş geldin.
Hoş buldum.
Çok mutluyum programıma konuk olduğun için. Biz dediğim gibi aynı gün doğduk, aynı yıl, aynı gün farklı şehirlerde de olsa. Dolayısıyla biz Hazal'la Londra'da tanıştık bu arada. Fakat biz ne zaman oturup muhabbet etsek aslında kafalarımız çok böyle benzer şeylere kafayı yoruyor. Ondan sonra kafayı yoruyor denmez tabii de. İşte.
Niye doğru? Benzer şeylere kafayı yoruyoruz işte.
Aynen. Dolayısıyla Hazal kendime çok yakın bulduğum bir insan. Oturup muhabbet etmekten çok keyif aldığım birisi. Bu podcast bölümünde çok güzel olacak. Anlatacak güzel şeyler olduğundan da %1500 eminim yani. Sen de yüzümü kara çıkar.
İnşallah.
Hazal'cığım şu an gündemindeki meseleler nedir onu merak ediyorum. Bu aralar kafayı neye takıyorsun?
Şimdi benim kişisel gündemimde, dünya gündemimine girmiyorum burada. Benim kişisel gündemimde bütün yazı biraz yaşadığımız dünyadan kaçarak geçirdikten sonra şimdi yeniden ne yapacağım? Hayatta ben ne yapacağım? Benim amacım ne? Bu konulara geri dönmüş durumdayım. Dolayısıyla iş var. Yani bir şeyler üretmek var. İşten kastım sadece para kazanmak anlamında değil. Yeni bir blog, Instagram hesabı gibi vesaire bir şey yapıyoruz. Çünkü ben son 4 yıldır vegan besleniyorum. Konuya buradan girmiş oldum ama pat diye girdim. Ve hani bunun sadece vegan beslenmek değil, yani yaşadığımız dünyada daha iyi nasıl yaşayabiliriz? Sürekli devletlerden beklediğimiz bize yardım kampanyaları yerine kişisel olarak neler yapabiliriz? Günlük hayatımızı nasıl yeniden düzenleyerek dünyanın geleceğine katkıda bulunabiliriz vesaire gibi konuları ele alan bir yeni girişim diyelim. Süper. Gündemimde o var şu anda. Sürekli onun için araştırıyorum, yazı yazıyorum falan filan.
Okey, iş güç gündeminde bu var. Peki kafanı meşgul eden anlam bulmaya takıldığın bir şeyler var mı?
Yani bu kısmı çok şey. Ben bu yıl biraz durmayı öğrendim. Çünkü çok uzun süre hep hareket halindeydim. Özellikle seyahat yazarlığı yapıyordum. Son neredeyse 10 yıldır diyelim. Dolayısıyla bir yerde durmak, bir şey yapmadan kalabilmek benim için çok mümkün bir şey değildi. Bu yıl hem hayatın getirdiği hem de kendi içimde birazcık çalıştığım şeyler sonrasında en iyi öğrendiğim şey durmaktı. O yüzden hala ona biraz çalışıyorum. Yani durduğum yerden hala nasıl aktif hayata devam edebilirim? Sürekli bir yerlere gitmeden içimde başka nasıl yolculuklar yapabilirim? Vesaire gibi. Biraz böyle bir nasıl anlatayım ki? Huzuru demeyeceğim ama kendimle barışmayı öğrendiğim bir yoldu. Bütün bu karmaşanın içerisinde böyle bir avantajı oldu bu yılın diyebilirim. O yüzden gündemimde bu var. Hala kendimle barışık nasıl kalabilirim her gün? Ve nasıl bir şey üretebilirim? Bütün her şeye
hepimiz
rağmen.
Hepimiz için büyük bir mücadele.
Büyük bir mücadele içerisinde. Ya da bir şey yapmadığım günlerde de yani kendimi affetmek de dahil bunun içine. Yani hiçbir şey yapmadan durduğum, doğru düzgün bir şey bile okumadığım, ekrana anlamsızca baktığım günlerde bile bunun benim bir parçam olduğunu ve bunu da bir şeyle üretmek için belki de buna da ihtiyacımız olduğunu kabul etmek gibi bir.
Aslında sen söyleyince fark ettim. Şimdi dönüp bir 15 yıl öncesine falan baktığım zaman bizim öyle geçirdiğimiz vakit çok fazlaydı. Sosyal medyada olmayınca böyle durup oturduğun yerden koltukta duvara bakıp düşünerek. Ben hatırlıyorum yani çok fazla zaman geçirdiğimi hatırlıyorum
tabii,
öyle. Fakat şimdi ya vicdan azabı duyuyorsun ya da zaten onu yapmaya fırsat bile bulamıyorsun. Çünkü ilk yaptığın şey refleks olarak elin telefona uzanıyor ve hemen böyle bir şey sosyal medya tüketimi devreye giriyor yani.
Evet, ben mesela sabah çok erken kalkıyorum. Ama bu böyle saati kurup kalkmak değil. Yani 7'de uyanıyorum. 7 çeyrek en fazla. Bir saat falan hiç böyle yani bunu yapabilme lüksümün olması tabii ki çok önemli bir şey. Ama hiçbir şey yapmadan duruyorum, düşünüyorum. Yani haber okumuyorum. Sadece kafamdakileri not almak için bir işte defter var yanımda. Yani o günkü meselem ne? Dün akşam gördüğüm rüya neydi? Benim hayatımda belki o gün için ne değişmesini istiyorum falan gibi notlar alıyorum. Yani başka dışarıdan gelen kriterler olmadan kendi kendimle böyle bir her gün check-up yapıyorum. Ondan sonra başlıyorum işte ne olmuş, kim ne yazmış, dünyada neler olmuş, aşı işte bulunmuş mu, kime şey olmuş gibi hayatın meselelerine dahil olmaya. O bir saat benim için hayatta çok şey bir şey, günümü kurtaran bir şey yani.
Ne kadar güzel anlatıyorsun sabahları. Anne!
Evet tabii ben tek başına yaşayan bir çocuğu olmayan.
Çocuğa ne olur 5 dakika daha uyuyabilir miyim diye yalvaran bir anne modundayım.
Evet
ya,
şu
çok
an yine bir kere daha demin söylediğime geri dönüyorum. Bu durumlarım olmadığı için bunu yapabilme lüksüm var.
Ya herkesin şeyi farklı tabii. Her gün yazıyor musun peki?
Ya her gün yazıyorum evet ama her gün yazdığım şeyler ille de çok önemli şeyler değil yani. Bazen işte dediğim gibi rüya yazıyorum. Bazen böyle o gün bir kelime geliyor aklıma. O kelimeyi yazıyorum ve onun üzerinden kelime türetmeye çalışıyorum. İşte bazen filmde duyduğum bir şeyi yazıyorum. Yani o yazdığım şeyler her zaman bana ileride bir şey için aslında altyapı oluşturuyor gibi. Yani egzersiz gibi yazıyorum bazen.
Çok güzel. Ya zaten ben sonuçta şey değilim, kritik miti falan değilim ama şeyi fark edebiliyorum mesela ilk kitabını çıkardığın günden bugüne mesela yazım tarzında çok bir değişim olduğunu gözlemleyebiliyorum kendim okuduğum kadarıyla.
Umarım iyi, umarım daha derine ve daha
evet, evet.
Yani kendi dilini çünkü yazmak çok ilginç bir şey. Yani hem mesela ben yazarken başka hiç kimseyi okumuyorum çünkü çok taklit etmeye çok kolay gidebilecek bir şey. Yani bilmiyorum mesela fotoğrafçılıkta var mıdır öyle bir şeye çok baktığında. Kendi tabii. Sevdiğin insanları çok okuyorum. Mesela bir ara Edgar Keré okuyordum çok sürekli. Ve bir baktım onun gibi yazmaya başlamışım. Çünkü hani o kadar etkileniyorsun ve o kadar bir şekilde hayranlık duyduğun bir işte kelime, öbekleri görüyorsun ki kendi yazında ona evriliyor. O yüzden hep böyle şeye çok dikkat ediyorum. Çok okuyorum bir dönem. Sonra okumayı bırakıyorum ki o okuduklarım kafamda kendi dilime ya da kendi anlatmak istediğim yöne gidebilecek alanı yaratabilirsin. Yoksa bir taklitçi olarak hayatıma devam edebilirim kolaylıkla.
Ama illaki bir şekilde senin hamurunla yoğruluyordur o yazdıklarında hani.
Evet zaten yani, umuyorum tabii ki.
Sanat çalmak değil midir?
Yani çalıp biraz kendine tabii şey yapman gerekiyor. Yoksa bazen şeye dönüyor ya mesela işte bir şey yazıyorsun kendinmiş zannediyorsun sonra hatırlıyorsun ki ben defterlerde bazen geri dönünce hatırlıyorum. Evet. Aa, filmde duymuşum onu ben yazmamışım oysa ki kendim yazmış olmayı hayal etmişim.
Şimdi İkinci soruma geçeceğim de bir an böyle şey oldum, güzel gülerek şey yaparken. Yani bu podcast'i biraz insanların yaşadıkları zorluklardan, onların üstesinden nasıl geldiklerinden, bütün bunlar olurken neler yaşadıklarından bahsediyoruz. Şimdi senin hikayende aslında çok insanın başına gelmeyecek bir ayrıntı değil aslında, büyük bir olay var. Baban düşünce suçlusu kabul edildiği için hayatının bir kısmını hapishanede geçirdi ve bu senin çocukluğuna denk geliyor. Aslında bu sabah düşünüyordum bunu ve benim babam da siyasi mülteci.
Bir ortak yönümüz daha.
Evet, yani belki de bu kaderden kıl payı kurtuldu. Yani hani çok üzücü bir durum. Yani üstüne konuşmaya bile gerek yok. Gerçekten ne kadar anlamsız olduğu hala anlaşılıyor bugün ortada. Böyle bir kaderi yaşayan bir kız çocuğu olarak bir insanın bu kadar vaktini babasından ayrı geçirmesi ve hapishanede bir baba figürü olması hayatında bir insana nasıl bir miras bırakıyor? Babanı da kaybettin sonrasında, çok kısa bir süre sonra, onu da biliyorum. Başın sağ olsun.
Teşekkür ederim. Çok uzun yıllar olduğu için artık.
Evet.
Yani şimdi şöyle, zaten kendi reklamımı yapmış gibi olacağım ama bu Görülmemiş Mektuplar son yazdığım kitap, bir ay önce neredeyse, 1,5 ay önce çıktı. Orada aslında biraz bu konuyu anlatıyorum. Kendi içimde de anlamaya çalıştığım için o kitapta da biraz onu anlatıyorum. Biraz o dönemden başlayan ve benim hani şu andaki yaşadığımız dünyadaki benzerliklere diyeyim gelen, aslında ruhlarımızın, yani benim ruhumu göçebe yapan şeylerden biri sanırım o süreç. Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum. Yani olumlu olumsuz diye bir kenara koyabileceğim bir şey değil. Çünkü bu benim hayatımdı. Yani ben doğduğumda böyle bir aileye doğdum. Ve benim çevremde genellikle bu aileler vardı. Yani ben bir örnek değildim. O kadar 80 dönemi Türkiye'si için o kadar alışılmış ve benim yaşadığım çevre için o kadar alışılmış bir hikayeydi ki. Ben öyle bir ailede büyüdüm. Bunun her şeyden bağımsız bir yanıyla büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Onun sebebi şu. Kitapta da yazdığım şeyler bunlar aslında bir kısmı. Ben her şeye rağmen...
Kitabına ulaşamıyoruz ki.
Geldi bana, ben sana vereyim.
Amazon'da almak istedim, tükenmiş diyor.
İnşallah yine şeyle. Bende var fazla. Ben sana ileteceğim.
Komşucum.
Yani orada anlattığım aslında, yani şöyle bir şey. Ben böyle bir aileye doğdum. O aileye doğmuş olmamın şöyle bir avantajı vardı. Sevilmeyi çok öğrendim ben. Yani babam uzaktaydı ama mektuplarla da olsa ya da işte açık görüş zamanlarında onu görmemle de olsa bana her şeyden önce merhameti, empatiyi, hayata başkalarının, yani benim gibi olmayan başka insanlara nasıl davranmam gerektiğini, nasıl anlamam gerektiğini, yani bu tür değerleri öğretti. Yanımda değildi ama bunları öğrenerek büyüdüm. Ve Türkiye'de bence çok büyük bir avantaj. Çünkü hala işte ailelerinde şiddet gören kadınların yaşadığı ve bunun hani birçoğuna bizim bilgi olarak bile ulaşmadığımız bir gerçeklik içerisinde bunun büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani bununla birlikte tabii ki işte babam 11 yıl cezaevindeydi. Çıktıktan 1,5 yıl sonra kalp krizi geçirdi. Bu da tabii ki o dönemin birikmelerinin, kendi içinde bizim bile bilmediğimiz yaşadığı şeylerin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla içten içe bu konuda bir kızgınlığım ve öfkem olduğuna eminim. Çünkü hani bir yandan da bunları yazıyorum ve anlamaya çalışıyorum. Hı hı. Ama kendi özelimde, yani kendi özel hayatımda, kendi ailemde bu gerçekliğin, yani bu bir seçim değildi benim için. Bu zaten içine doğduğum bir dünyaydı. Bu gerçekliğin bana şu anda dünyaya baktığım yere dair çok büyük bir avantaj olduğuna inanıyorum. Çünkü bambaşka bir ailede doğmuş olabilirdim. Bırak bu özgürlükleri, yani düşünme özgürlüğünü, yaşama özgürlüğüm olmayabilirdi. O yüzden öyle ya da böyle bana kalan kısmının oradan bakmayı tercih ediyorum. Yani bana kalan kısmının büyük bir sevgi, anlamayı anlamak ve hani hep soru sormak dünyayla olan ilişkimde olduğuna inanıyorum.
Peki bu anlayışa hemen gelmiş olamazsın diye düşünüyorum. Birazcık daha böyle zorlu dönemlerden geçmene sebep olduğu zamanlar
Tabii ki.
olmuştur. Yani bu anlayışa gelebilmende sana en çok destek olan şey ne oldu?
Yani şöyle ben sanırım işte babam 12 yaşındayken öldü. Ondan sonraki yıllar zordu. Çünkü annemle hani tek başımıza kalmış bir annem çok çalışıyordu. Ben biraz hani bununla birlikte olarak tek başıma kalmayı ve tek başıma yaşamanın zorluklarını öğrendim. Bu hem iyi hem kötü. Çünkü insan çok tek başına yaşamayı alışınca birlikte
Kimseyi
başkalarıyla ve hayat kurmak
çekemiyorsun
çok zor oluyor. Ve şu andaki hayatımda da yani şu an neredeyse 40 yaşıma geliyorum.
sonra.
Bunun etkilerini görüyorum. Çünkü bazı şeyleri o kadar tek başıma yapmaya ve düşünmeye alışmışım ki yani en basiti kimseden bir şey için şuna bana yardım eder misin diye yardım istemiyorsun. Bir şeylere üzülüyorsun, o üzüldüklerini hep kendi başına çözmeye programlısın. Dolayısıyla hani en yakınındaki insanlara bile hep hani kendim üzüldüğüm şeyleri anlatma becerim gelişmemiş. Hep kafamda şey gibi düşünüyorum. Ya tamam şimdi üzüldüm ama nasılsa geçecek. Oysa ki bazı şeyler hayatta arkadaşlarınla da işte partnerinle de konuşarak, anlaşarak ve birlikte geçebilecek şeyler. Ben de mesela bu şey eksik. Tam nasıl yapacağımı bilemediğim bir kavram diyeyim. Ve işte aradan babam öleli. Hani bunu böyle şeyle bağlamak istemiyorum. Babam öldü o yüzden ben öyle oldum gibi bir şey yok ama bu geliştirememiş olduğum bir kas belli ki yani. Her şeyi tek başıma daha kolay yapacağıma inanmak ve başkalarından yardım beklediğinde o yardımın gelse bile gidebileceğinden olan endişe diyeyim. Dolayısıyla istememek. Sana da tanıdık geldi galiba.
Hayat zor ya gerçekten. Ay, çok güzel özetledin. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten yardım istemeyi bilmemek, bilememek aslında yani bir istesen yaparsın da bir şekilde ilk aklına gelen seçenek olmuyordur yani büyük ihtimalle. Başkasından yardım isteyene kadar ben kendim şunun ucundan tutarım deyip.
Ya böyle şey hikayelerimiz bile yani o kadar basit şeyleri istemiyoruz ki. Mesela benim çok yakın bir arkadaşım var. Onunla seyahat çok ikimiz ediyoruz kız. İşte ikimiz de 1,60 küsür boylarında hani küçük insanlarız. Ve hani uzun seyahatlere gittiğimizde böyle 15 kilo 20 kilo yakın bavullar var. Yani yarı kilomuz kadar bavullarla geziyoruz. Yani mesela biri... Yani onları çekiştirirken birden biri şey diyor, yardım edelim mi size diyor. Yani o şeyi göremiyoruz. Ona da tepkin yok yok ben hallederim oluyor. Yani birinden hani sana alt tarafı bavulunu 5 basamak yukarı çıkarmasını istemeyebilmemin ötesinde bu yardım sana teklif edildiğinde ona
Onu da
bile
kabul
reddetmek
etmemek.
seviyesinde böyle saçma bir ben halledimcilik. İşte bu da biraz sanırım güvensizlikten geliyor. Yani birinden yardım istemeye başladığında o insan sana yardım etmediğinde ne olacak? Oysa ki şöyle düşünebilmek lazım. Ben de zaten onları tek başıma yapabilecek hani bir beceri, kabiliyet, öğrenilmişlik var. Şimdi de biraz birlikte yapmayı öğrenmenin zamanı mı acaba?
Zamanı
İşte
zamanı evet.
çalıştığım konular bunlar. Tek başıma oturup
Pandemide pek yardımcı olmuyor değil mi?
pandemide tek başıma oturup bu konulara çalışıyorum kendi kendime.
Kimden yardım istesem
Kimden
acaba
yardım
deyip.
istesem acaba?
İlk kitabın ismi Anlam Arama. Instagram'daki hesabın ismi Anlam Arama. Belli ki anlam aramak hayatının temel güdülerinden, alışkanlıklarından ve yaklaşımlarından bir tanesi. Nedir yani bu anlam aramanın olayı? Niye bu kadar düşünmek? Niçin bu kadar kafa patlatmak?
Bilmiyorum ya. Yani şöyle, ya anlam arama aslında benim iki çift yönlü hayatımın şeyi gibi. Yani bir yanıyla anlam aramak, yani olumlu olarak sürekli yaşadığımız her şeyden düşündüklerimizden bir anlam aramak, onları bulduğumuzda yeni bir anlam aramak ve böyle bitmeyen bir döngü bu tabii ki. Çünkü bir şeyi bir şeyde bir anlam bulduğunda bulduğun şeyde yeni bir anlam aramaya başlıyorsun falan. Böyle tam hani varoluşçu bir felsefe. Öbürü de anlam aramamak, yani tam zıttı, boşuna anlam arama gibi. Çünkü aslında bu kadar aradığımız anlam hayatta hiçbir zaman bulunamıyor ve niye bu kadar anlam arıyoruz her şeyde? Mesela burada şeyler var.
Ve hayat akıp gidiyor o arada.
Çağrışım yaptı. İnsanlar, sen tabii girmemişsindir de ben arada girdiğim işte şey siteleri var. Dating siteleri, app'leri var ya. Orada buraları kullanır mısın bilmiyorum.
Hayır.
Orada insanlar şey yazıyor. Bu da anlam aradığım bir şey çünkü. İşte don't take life so seriously. I'm looking for someone who doesn't take life so seriously. Ya bunu her gördüğümde şunu düşünüyorum. Yani bir kere yaşadığım hayatı nasıl ciddiye almayabilirim? Yani bu hani anlamsal olarak ve kurgusal olarak da büyük bir sıkıntı. Sonra bir gün biriyle bu konuda yazışmaya girdim falan. Ne demek istiyorsun burada? Çocuk da bir şok geçirdi. Çünkü onun içinde de bir anlam aradım.
Adam zaten tam olarak bu yüzden bunu yazmışken bir de işin felsefesini yapmışsın adamla.
Şey, yine anlaşamadık falan ama yani hani onun içerisinde de aslında tam dediğim tezatların birleşimi gibiyim. Çünkü hani bir kere yaşadığımız hayatı nasıl ciddiye almayabiliriz konusunu anlamıyorum. O zaman hani rock and roll 27 yaşında ölelim gibi bir hayat yani. Eğer yaşamak ve hani hayatımızı en iyi şekilde yaşamak istiyorsak ciddiye alarak yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Final.
Ama işte sürekli bir uçta kalmak da o kadar iyi değil ya. Çok fazla düşünüp dediğin gibi arada hayat kaçıyor yani.
O yüzden de pardon.
Yok yok yani bazı kendimden şey yapıyorum da çok bazen bir şeyi o kadar kafa yoruyorsun ki yani kendimin dışına çıkıp o anki halime bakmaya çalışıyorum. Yani senin 4 saattir üzerinde durduğun mesele hani kafanda fırtınalar kopuyor ama gerçek hayatta kendinin dışına çıkıp baktığın zaman 4 saattir orada oturan ve hiçbir şey yapmayan bir özlem var aslında. Aksiyon almayan bir şey yapmayan bununla ilgili. İşte çok düşününce de o hayat o oturarak ve aksiyon almadan geçiyor aslında. Ben de onu biraz yapmaya çalışıyorum. Daha az düşünüp daha çok aksiyon.
Daha çok. Ya biraz şey gibi düşünüyorum ben ama Özlem. Hani yani bir süre sonra kendi bug'ların diyeceğim. Yani onları buluyorsun. Neye takıldığını buluyorsun mesela. Ve takıldığın şeye dair artık yeni bir yöntem geliştirmen gerektiğini fark ediyorsun. Hı-hı. Mesela işte ne bileyim çok basit şeyler işte. Arkadaşım beni aramıyor. Yani çok böyle günlük hayatta bilmiyorum senin de başına gelen bir şeyim ama işte beni aramadın diyor mesela biri. Birbirlerine insanlar alınıyorlar ama hani ikisi de birbirini aramamış ve ikisi de bunu birbirini beklerken bir ortamda olmuş oluyor. Özellikle böyle çok uzakta yaşadığımız için şimdi dünyanın her yerindeki arkadaşlarımızla. Ya bir süre sonra mesela bunun bir bug olduğunu fark edip buna başka yeni bir şey getiriyorsun. O zaman sen arıyorsun mesela haftada bir konuşmak istiyorsan. Yani bu anlam arayışı aslında kendi sıkıntılarını, zaaflarını, kendi alınganlıklarını keşfedip onlara yeni bir yöntem geliştirmekle bende çözülüyor. Hı-hı. O yüzden artık orada bir anlam bulduğum için o kısmını bırakıyorum. Bu sefer yeni bir şey tabii ki takılıyorum. Çünkü hani ne
şimdi neyi çözebilirim?
Şimdi neyi çözebilirim falan. Çünkü sen bir insansın ve sürekli hayatında çözmeye çalıştığın bir şeyler olacak yani bunun sonu yok ki eğer dünyayı algılamaya çalışan biriysen.
Peki böyle yani uyum sağlamaya yönelik çözümler ürettiğin gibi tamamen hayatından kesip atma gibi şeyler de yapıyor musun? Çok oluyor mu senin hayatında?
Yani ben şöyleyim biraz çözmeye çalışıyorum ama bir noktada bazen bazı şeylerin bir çözümü yok. Yani mesela işte biriyle sevgilisin, çok aşıksın ama o seni sevmeyi bırakıyor ve başka birini sevmiş. Yani yapabileceğin bir şey yok. Bazı şeylerin de artık hayatın içerisinde geçişken olduğunu ve durumun bu olduğunu kabul etmen gerekiyor. Bu sefer onunla mücadele ediyorsun. Yani üzülmenle mücadele ediyorsun, kabullenmenle, terk edilmişlik hissinle vesaire vesaire. O yüzden hani bazı şeyler hep iki kişi ya da topluca çözülmüyor. Bir kısmını şeyi kabul etmen gerekiyor. Yani artık onun olmadığını, belki bu demin sorduğun travma ile ilgili insan hayatında bir takım kayıpları, yani bu bir ölüm olması gerekmiyor. senin de yaşadığın çok büyük bir travma var. Yani hayatına dair bir takım kayıpları erken yaşlarda yaşadığında kayıpla ilişkin, yani gündelik kayıplarla ilişkin çok değişiyor. Artık onlara o kadar takmıyorsun diyeyim. Daha az.
Çok olası geliyor.
Evet. Yani nasıl söyleyeyim? Bir mesela çok yakın bir arkadaşım vardı. Anneannesi öldü. Biz 22 yaşımızdaydık sanırım. Benim ölümle ilişkim zaten yani anneannem, dedem, yani amcam falan. Yani hayattaki çok insanın ölümüne tanık oldum. Hı hı. Dolayısıyla ölümle ilişkim böyle şey gibi hep. Ne yapalım, bu da hayatın bir parçası gibi. Yani travmalarımın bir kısmını bastırmış, bir kısmını kabullenmiş durumdayım. Hı-hı. O çok üzüldü. Ve üzüntüsü, anneannesi bu arada 94 yaşında falan ve hani algılayamadım ben bir türlü. Yani 94 yaşına kadar yaşamış falan dedim. Ona da dedim. Daha çok üzüldü. Sonra şunu
sen
fark
de iyice
ettim
ruhsuz
ama.
Gibi böyle durmuşsun onun yanında ama çok iyi anlayabiliyorum söylediğin şeyi.
Ama sonra da şunu fark ettim, işte bu da kendinle algılaman gereken bir şey. Yani bir yanıyla insanları erken kaybetmiş olmak ben ölümle ilişkiyi çözdüm gibi bir şey değil. O anneannesiyle 94 yıl yani yaşayan hayatının belki 35 yılında birlikteydi ve o yaşadığı zamana üzülüyor. Yani onun yaşadığı kayıp benim anlayamayacağım bir kayıp. Çünkü ben kimseyi o kadar tanımamışım gibi. Yani bunları yavaş yavaş fark ediyorsun. İşte o zaman da büyüdükçe, yani için büyüdükçe kendindeki sıkıntıları da anlıyorsun ve çözmeye çalışıyorsun. Çünkü benim verdiğim tepki de haksızca bir tepki aslında.
Birazcık daha kendinin dışına çıkıp başkalarının da gözünden bakmayı becerip sonra ikisinin toplamından bir şey yapabiliyorsun,
evet,
yani.
İşte. Anlam arama böyle bir şey sürekli. Kendinde, dünyada ve başkalarında.
Peki, bütün bu anlam aramalarından veya aramamalarından şöyle diye küçük bir özet çıkaracak olsan. Yani sana verdiği, senin öğrendiğin hayata dair en önemli şey nedir? Artık neredeyse seni tanımlayabilecek kıvama gelmiş bir şey olabilir bu.
Biri başkalarına anlattığımda aslında sıkıntılı bulunan bir şey. Köksüzlük duygusu. Bende köklenmek yerlerle, işte memleketle, evle falan bir arada olan bir şey değil. Ben hayatımdaki insanlara kökleniyorum ya da bir takım duygulara kökleniyorum. Hı hı. Dolayısıyla mesela işte Londra'ya geldiğimden beri galiba 16. evde falan yaşıyorum ve bunu anlattığımda hani bir gün artık senin de bir senin de
şu
bir
an benim
olacak
komşumsun
mı?
Ama inşallah kısa süreli olmaz.
Gibi hani böyle bir şey var. Kendime de sorduğum bir soru var. Bir gün benim bir evim olacak mı? Ama o evin içimde de şöyle bir şey düşünüyorum. Yani ruhum göçebe biraz sanırım. Yani o evim bir gün olacak ama o evi bulduğumda olacak. Olması gerektiği için olmayacak, hı-hı, gibi bir duygum var. Bu da...
Öyle bir şey gerçekten ihtiyacın var mı bir de? Yani başkası tarafından mı inandırıldın insanın en sonunda bir yerinin olması gerektiğini?
İşte onları sorguluyorum mesela, çok sorguluyorum. Çünkü yani hep kalacak bir yerlerim oluyor. Bir şekilde onlar bulunuyor. Hele Londra gibi bir yerde her zaman sana uygun bir şey var. Ama mesela daha altta bir metinde şeyi sorguluyorum ben. Acaba burası yaşayacağım yer mi? Acaba bir gün benim aslında o tamam burası yaşadığım yer diyeceğim bir yerim olacak mı? Yine yani sürekli bir sorgulama, hı-hı, şeyi. Ama bunlar galiba biraz duygusal seçimler. Yani çünkü kendimi gittiğimde ait hissettiğim yerler oluyor. Aslında burası benim yerim gibi hissettiğim. Sonra onlara baktığımda da o aslında çevremdeki insanlar, işte gün batımına karşı oturulan masa falan. Yani anlar üzerinden kurduğum bir şey o benim. Dolayısıyla aslında bu göçebelikle mutluyum gibi hissediyorum. Çok sorguladığım bir şeydi bu ve çevrem tarafından da, yani çevremde özellikle hani bir yer bulmuş insanlar tarafından hep olması gereken ve o olmadan hayatın düzene girmeyecekmiş bir şey gibi düşündüğüm bir şeydi. Özellikle 35 yaşlarıma geldiğimde. Ama o panikle daha da yanlış kararlar aldım. Yani onu onun yapmam gerektiğini düşünerek işte yanlış insanlarla beraber oldum. Onların hayatlarına dahil olmaya çalıştım. Çünkü onların hayatları daha oturmuş göründüğü için göçebelerde hep böyle bir şey vardır.
Yerleşik düzeni.
Adapte olurum ben falan. Ama aslında fark ediyorsun ki senin adaptasyonun o geçişe bir adaptesin sen. Yani birine ait olan bir hayata adapte olamıyorsun. Belki onu birlikte kurduğun insanlarla başka bir hayatın var aslında. Daha göçebe. Mesela bu barıştığım bir şey oldu son 1-2 yıldır. Yani ben belki de o gerçekten evet buraya aitim dediğim yeri bulana kadar böyle bir hayat yaşayacağım. Bu da yani yazmama sebep oluyor, işte hissetmeme sebep oluyor, üzülmeme sebep oluyor, mutlu olmama sebep oluyor vesaire. Bununla barıştım her şeyden önce. Bunun da bir hayat olduğuyla.
Onun da getirdiği çeşitlilik ve renk skalası çok farklı aslında. Biraz şeye benzetiyorum. Meslek anlamında da hani bir meslek seçmen gerekiyor ve sanki ömrün boyunca onunla ilerlemen gerekiyormuş gibi bir yaklaşımı vardır herkesin. Ama mesela benim de yaptığım işlerle ilgili böyle bir şey var. Başka şeylere merak duyuyorum. Sürekli aynı şeyi yapmaya başladığım zaman senin işte aynı yerde durduğun zaman nasıl içine basıyorsa ben sürekli aynı işi yaptığım zaman bana geliyorlar, farklı bir şeylere ilgi duymaya başlıyorum ya da ne zaman bir yerde böyle biraz fazla köklendiğimi hissetsem hemen böyle kendimi koparıp başka bir şeye doğru koşmaya başlıyorum. Mesela benim de hayatımda bu çok uzunca bir süre işte maymun iştahlısın, beğenmiyorsun, bir şey yapmaya başladığın anda hemen onu bırakıp başka bir şeye kaçıyorsun falan. Belki de benim ruhumun böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani hani benim de çalışma şeklim bu ve bundan da besleniyorum yani ayrıca. İşte ama biraz kabullenmek, yani belki de ben böyleyim yani. Belki bir an gelecek, aa ben hayatım sonuna kadar bunu yapmak istiyorum dediğim bir an gelecek ama onu, o huzuru bulana kadar sürekli bir onu bir bunu falan yapıyor durumda olacağım büyük ihtimalle.
Ya ben şöyle düşünüyorum mesela, tam da senin anlattığın da, yani bırakıyor musun ya, maymun iştahlılık mı o yoksa biriktiriyor musun aslında? Çünkü
taş üstüne ben, taş koymak gibi evet, görüyorum ben onu.
Yani yaptığın her şey seni bir noktada ya mesela en basit örneği işte bir hafta evde hiçbir şey yapmıyorum. Yani gerçekten doğru düzgün hiçbir şey okumuyorum, saçma sapan işte bulabileceğim en kötü televizyon artık hani televizyon dememem gerekiyor tabii ama yani işte en kötü şeyleri izliyorum. Yani böyle kendimden artık nefret ettiğim bir ana geliyorum. Yani ben niye bu kadar boş işler yapıyorum diye. Ama ondan sonra o aslında o boş iş şeyimi doldurmuş oluyorum. Ve birden bir şeyler üretmeye başlıyorum. Ama hani o bir son baktığında bir hafta boyunca yani hiçbir şey yapmamışım. O hiçlik bile aslında sana hiçlik potansiyelini doldurttuğu için yeni bir şey üretme heyecanı veriyor diyeyim. Dolayısıyla böyle sürekli hani boşluğu bile biriktirdiğimizi düşünüyorum.
Bir şeyleri proses etme süreci de aslında.
Evet. O yüzden kendimize çok hani kızmamalıyız diye düşünüyorum. Mesela yani bu pandemide en çok kendimle barıştığım şeylerden biriydi bu. Yani bir şeyi yapmadığımda, yaptığım şey başarılı olmadığında, bir de başarı kaygımız var ya, yani başarı ille maddi anlamda bir başarıdan da bahsetmiyorum. Yani işte ürettiğimiz şeylerin takdir görmesi gibi bir beklentim var. Yoksa niye üretiyoruz? Onun olmadığı durumlarla da barışabilmeye çalışıyorum. Yani bir şey üretmek benim aslında kendimle olan...
Kendi kaygın mı yoksa...
Evet. Yani kendi mücadelemin, mesela kitap yazmak, kendimde anlamaya çalıştığım şeyleri anladığım sürecin sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Temize çekmiş gibi.
Evet. Yani o kitabı kaç kişi, yani tabii ne kadar çok insan okursa o kadar benim için de yeni sohbetler açan bir şey. Yani bir şey üretmek, çünkü karşındakinin etkisi olmadan çok hani yeniden üretebileceğim bir şey değil. Ama onlarla da işte barışmayı öğreniyorum. Yani yaptığım şeyler kendi bakış açımdan en başarılı haliyle olmayabilir. Ama o da bir sürecin parçası aslında. Laf lafla parçada işte bilmiyorum.
Aynen. Güzel. Daha farklı bir şekilde geri dönüş yapacağım o soruya. Sana şey sormak istiyorum. 19 ile 29 yaşının arasında mı daha çok fark var, yoksa 29 ile 39 yaşın arasında mı?
Ya 19'da...
Bu benim bu podcast işine kesin bu görüntü olayını katmam gerekiyor. Çünkü bazı tepkiler gerçekten priceless dediklerinden, yani videoya geçeceğim yani kesin yakında.
Kesin, çünkü o kadar iki ayrı süreç ki. Şimdi 19'da 29 yaşım arası, çok hani basite indirgeyerek anlatıyorum. 19'da 29 yaş arası üniversiteye gittiğim, tam senin dediğin gibi yani maymun iştahlılıktan. Yani öyle bir üniversite süreci yaşadım ki ben, son yılımı sadece salı ve perşembe günlerine ders koydum ki hafta sonum perşembe öğleden sonrasından başlasın, salı gününe kadar devam etsin, böylece hani her şeyi yapabileyim. Ama bir yandan da kötü, iyi bir öğrenciydim.
Ne okudun sen?
Ya ben sinema fotoğraf okudum aslında. Amerika'da okudum, burslu okudum. Dolayısıyla bursumu kaybetmemem için notlarımın çok iyi olması gerekiyor. Ama bir yandan da New York'a yakın bir eyalette okuyorum ve her hafta sonu New York'taki arkadaşlarım evlerine gidiyor ve onlarla oraya gidip onların evlerinde kalıp hiçbir şeyden geri kalmamak istiyorum. Sonra işte Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra bir sürü iş yaptım. Tam senin dediğin şey, yani festivallerde çalıştım. Yani bir yandan eğlenebileceğim, bir yandan para kazanabileceğim ne iş varsa hepsini yaptım, denedim. Dolayısıyla o dönem aslında benim için hayatımın en güzel süreçlerinden biriydi. Çünkü çok insanla tanıştım. Ailemden çok şey yedim. Sen hayatında ne yapmayı düşünüyorsun? Bu bir hayat mı? Hani böyle mi devam edecek? Bir kariyer yapmayı planlıyor musun? Falan gibi sorularla gelen.
Mutlu musun diye soran kimse yok ama.
Yani mutlu olduğum belli, o yüzden sormuyorlar sürekli. Daha mutlu olamam modelinde yaşıyorduk. İşte mutluyum, yani mutlu olduğum belli. Çünkü hani bir mutluluğuma yetecek kadar para kazanıyorum. O yüzden 19 ve 29 yaşım arası tam bu süreçti. Yani biraz böyle aslında o 14-15 yaşında yaşayamadığım ergenliğimi yaşadım ben diyeyim. Çünkü o zamanlar işte bu babamın ölümüyle de gelen bir hani ayakta durmak, annemle bir hayat kurmak, ona mümkün olduğunca az problem çıkarmak falan gibi kendi içimde sorumluluklarım vardı. O yüzden işte o yaş, yani o yaşta yapmam gereken birçok şeyi ben biraz daha, ya o yaşta da bir şeyler yaptım ama gecikmeli yaptım diyeyim. Yani 29 yaşıma kadar bu hayatı yaşadım. 29.
Peki insanlar sana, çok özür dilerim araya girdim. İnsanlar sana gelecekle ilgili bir kaygın yok mu diye soruyorken, hani bir meslek edinmeyi düşünmüyor musun diye. Senin gerçekte öyle bir kaygın var mı o arada? Yani hani ulan ben bunları yapıyorum ama nereye gidiyor acaba diye bir kendini sorgulama durumun var mıydı o arada?
Yoktu. Çünkü para kazanıyordum bir kere her şeyden önce. Yani böyle şey gibi bir hayat yaşamıyordum. Tam böyle ideal şeyi bulmuştum diyeyim. Hem eğleniyordum ama eğlendiğim işlerden de para kazanıyordum. Yani işte festivallerde rehberlik yapıyordum, ondan para kazanıyordum. İşte birkaç bir yere yazı yazıyordum, ondan biraz para kazanıyordum. Yani bunların hiçbiri belki beni ev sahibi, araba zaten kullanmıyorum ama hani beklenen şeylerin sahibi yapmayacaktı. Ama hayatımı, bir de hani onlarla gelen bir, zaten yok konsere bilet vermiyordum. İşte yemeğe para vermiyordum çünkü her gün neredeyse çalışıyordum falan. Yani böyle bir denge kurmuştum kendi şeyimde. O yüzden öyle bir kaygım yoktu. Kaygım şunla başladı, bu da yetti. Yani hani işte 3-4 yılı böyle yaşadıktan sonra yeni bir şey üretmek istedim. Yeni bir şey üretmeye başladım. Tam da 29 yaşına enteresan bir şekilde denk geliyor. İşte ajanslara girdim. Reklam ajanslarında bir süre çalıştım falan.
Bu 29 yaşından sonra mı?
Yok, bu 25'te girmiştim. Ama bu 25'te ajansla çalışırken bir yandan öbür işleri de yapmaya devam ediyordum. Orada da stajyer gibi çalışıyorum. Öbür tarafta da işte geceleri konsere gidiyoruz. 3'e kadar eğleniyoruz. O zaman genciz ya. 8'de kalkıyoruz. Tabii ki işe de gidiyoruz. Öğle yemeğinde yarım saat kütüphanede kestiriyoruz millet yemekteyken.
Her yerde uyuma yeteneği de gelişmişti o zaman.
Tabii ki. O yüzden hani 29 neredeyse yaşıma kadar bu süreç öyle böyle devam etti. İşte 29'da tam garip bir şekilde ilk ki blogu açtım. O zaman hazayılmaz.com diye bir blogum vardı. Biraz böyle İstanbul'da olan biteni anlatıyordum. İşte kültürel vesaire. Ve 29 yaşından sonra bu kaygı, yani kariyer, kendime kurmak istediğim kariyer planları 29'dan sonra başladı. O yüzden
bir... Ne hayal ettin peki?
Ya onu da hayal ettiğim şey oldu gibi. Yani bu konularda şanslı hissediyorum. Çünkü hani en bilmem ne olacağım, en şu olacağım gibi hayallerim yoktu benim. Benim hep şey hayallerim vardı. İşte yazmak istiyorum, yazarak nasıl para kazanabilirim? Gezmek istiyorum, gezmeyi nasıl işe dönüştürebilirim? Yani hep yapmak istediğim şeylere yol olacak hayaller kurdum.
Çok güzel.
O yüzden de işte Hazal Yılmaz'ı yazdığım zaman, o zaman bloglar daha yeni başlamıştı. Onunla birlikte işte yeni yeni dergilere yazı yazmaya başladım, gazete yazı yazmaya başladım.
Neydi Hazal? Urban Confessions
Urban
miydi?
Confessions. O zaman ödüller alıyorduk, ödül aldım falan. Hani benim için böyle tam 30 yaşıma yapmak istediğim hayatı kurduğum bir işle girmiş oldum. Ya o yüzden hani sorduğun soruya şey diyemiyorum. Birini diğerine tercih edemiyorum. Çünkü aslında o 10 yıl sonraki 10 yılın başlangıcıydı benim için. Ama mesela 29 yaşım çok güzeldi o yüzden. Çünkü her iki dünyanın en iyi şeyini yaşıyordum. Hem yeni bir iş kurmuştum ve o gelişiyordu. Hem de işte konserlere, festivallere, onlara bunlara gidiyorduk. Bir de bunu iş olarak yapıyorduk.
Çok Gezenler Kulübü ondan sonra zaten başladı,
evet,
değil mi?
Çok Gezenler Kulübü de işte bir 2010'da, demek ki ben 30 yaşındaymışım. Seçemedim yani Özlem.
Ben aslında şunu merak ediyorum. Yani 19 yaşındaki Hazal'la 29 yaşındaki Hazal'ı karşılaştır. Aradaki farka bak. Bir de 29'da 39 yaşındaki Hazal'ı karşılaştır. Aradaki farka bak. Hangisinde daha büyük bir fark var? Hangisinde daha büyük bir sıçrama yaşadın yani?
19 ile 29 arasında daha büyük bir fark var.
Gerçekten.
Çünkü 29'da düşünmeye başladığım hayatı şimdi de devam ediyorum diyeyim. Yani 29'da sonraki 10 yılımı nasıl kurmuşsam, hani artısıyla
onun
eksisiyle
diyeyim.
Onun tohumlarını
19-29'da attın.
Evet, yani artısıyla eksisiyle 29 yaşımda başladığım şeylere bugün devam ediyorum. Hani onun içerisinde başka eklemek isteyeceğim şeyler olabilirdi. Hala yani hala var, henüz oraya gitmedi ama kesinlikle 19 ile 29 yaşım arası daha daha büyük bir gap vardı. Yani bir kere ergenliğimi yaşadım ya diyorum ya 19'dan.
Peki dünyanın en geyik sorusuna gelelim bu zaman.
Tabii.
18 yaşındaki halinde nasıl bir öğütte bulunmak isterdin?
Ne derdim acaba?
Geyik diyorum ama bence çok da güzel bir sorudur bu yani.
Çok güzel bir soru, evet. Yani bu kadar melankolik olma derdim herhalde. Çok melankoliktim o zaman. Böyle bir de bizim...
Hala öylesin.
Ay, o kadar değilim ama. Yani şimdi mesela onu üretime kullanıyorum. Yani işte yazdığım şeyler biraz daha melankolik, biraz daha bazıları romantik, gerçekçi falan ama kendim günlük hayatımda o kadar yani o kadar melankolik değilim. 18 yaşımda daha ciddi alıyor. Bir de bizim yaşadığımız dönemi hatırla yani. O hani o dönemdi, grunge şeyiydi. Öyle olmamız gerekiyordu zaten filan. Daha böyle melankoliktim. Daha böyle her şey.
Önce
şeyim.
Rock barlara gidip sonra da Çiçek Pasajı'nda böyle Türk sanat müziği,
evet,
içip içip ağlayan tiplerdim.
Evet. Hani şimdi gene onları yapıyoruz ama ilk de yapıyoruz. O zaman daha az böyle şeydik. Onu derdim. Onun dışında 18 yaşımda, ben 15 yaşımda çünkü bir ilk yıl, yani bir yıl AFS ile yurt dışına gittim. O yüzden hep böyle şeydim zaten, başka hayatlara, başka kültürlere adapte olma halim kolaydı. Yani çabuk öğrendim öyle şeyleri. O yüzden hani o konularda böyle verebileceğim hani daha az korkak ol, daha işte şey yap gibi öğütler yok. Bir de şey derdim herhalde, onu hala diyorum. Yani biraz işte böyle her şeyi tek başına yapmaya çabalama. keşke hani onları daha iyi öğrenip bilseydim bu son 20 yılda diyeyim. İşte birlikte bir şeyler. Ya işte mesela birlikte yapabilmeyi öğrendim de kendi özel hayatım için daha
neyse daha umut var.
Daha umut var. 39 ve 49 arası için düşünüyorum Özlem bunu.
49'da görüşürüz.
10 yıl sonra yine bana bu soruyu sor.
Şey, Billie Eilish'in öyle bir röportaj şeyi var biliyorsun değil mi? Billie Eilish'e bir sene bir röportaj yapılmış. Ertesi sene tamamen aynı sorular sorulmuş. Şimdi kız 14-15 yaşına başladığı için
evet.
Kızın verdiği cevaplar arasında yani bir senede bizim böyle 5 sene büyümemiz gibi büyüyor tabii. Son 4 senedir her sene aynı tarihte kızı tekrar röportaj alıp aynı soruları soruyorlar. O artık böyle bir gelenek şeklinde devam ediyor. Bir gün öyle denk gelmiştim de onun bir benzerini
bunu
yaparız.
Bunu bakayım olmadı. Bilmiyorum, çok iyiymiş.
Okey, o zaman sona yaklaştık. Standart artık Otodidak Podcast'ı dinleyen herkes biliyor. Her konuğuma sorduğum bir soru var. Okullarda bir şeyin öğretilmesini sağlayabilecek olsaydın bu ne olurdu?
Sanırım çok güzel bir soruymuş bu arada.
Teşekkür ederim.
Şefkat
herkes
olurdu.
Çok beğeniyor diye onu
evet,
tutunuyor.
Çok güzel. Yani şefkat olurdu galiba. Çünkü giderek bu duyguyu unuttuğumuzu düşünüyorum. Yani birçok sebeple işte hayatın bu ötekileştirmemiz, daha küçük alanlara kendimizi daha ait olduğumuzu hissettiğimiz küçük topluluklara vesaire kapatmaktan başka kültürlere, başka türlü düşünenlere, başka türlü yaşananlara şefkat duymayı yani unuttuk gibi geliyor. Hı hı.
Ya da hiç öğrenmedik
ya
aslında.
Ya da belki hiç öğrenmedik, evet. Bilmiyorum. O yüzden hani çocuklukta bizim böyle şeyimiz yoktu. Yani böyle ötekileşmelerimiz yoktu. Sokakta işte kiminle beş taş oynuyorsak, kimin bisikleti varsa, kimin topu varsa onunla arkadaş oluyorduk. Bunları düşünmüyorduk. Hı. Bunlar sonradan öğretilen ve yani öğrenilen olduğunu düşünmüyorum. Biraz öğretilen olduğunu düşünüyorum.
Aynen.
İşte okulların ayrışması, aileler birbirine... aman onunla oynama, şununla işte konuşma vesaire diye öğretilen bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani keşke okullarda böyle bir ders olsa ve bunun kapsamında da bizim gibi olmayan, düşünmeyen insanlara nasıl anlayabileceğimiz her şeyden önce. Yani anlamak ile kabul etmek anlamına gelmiyor ama algılamak ve hani birlikte daha orta yollarda birbirimizi anlamayı öğrenmek anlamına geliyor. Çünkü benim de düşünüyorum yani hayatta şefkati öğrensem bile kabul edemeyeceğim bazı şeyler var işte. Yani mesela ırkçılık konusunu anlamam ve şefkatli olmam nasıl olabileceğimi düşünemiyorum. Ama hani ırkçı söylemleri olan insanlarla nasıl konuşabileceğimi ve onlara başka yerden nasıl bakılabileceğini hani gösterebilmeyi belki öğrensem daha doğru iletişim kurabilirim. Çünkü şu anda sinirleniyorum mesela yani hani öfkeleniyorum bu nasıl olabilir diye.
Benim de aklıma bir şey geldi sen şimdi böyle söyleyince. İşte mesela ırkçılık benim hayatımda hiç var olmayan bir konsept. Hani bir insan, bir ırktan nefret etmek, hani niye böyle bir şey yapsın bir insan gibi. Dolayısıyla benim hayatımda var olan bir konsept olmadığı için aslında ister istemez hiç kimsenin hayatında yokmuş gibi düşünme eğilimim olduğunu fark ettim ve bazen sesimi çıkartmam gereken yerlerde çıkartmadığımı fark ettim. Çünkü yani zaten ben öyle bir insan değilim diye ama aksine aslında tam olarak öyle zamanlarda daha çok ses çıkartmak gerektiğini anladım. İşte özellikle bu LGBTQI toplulukları için olsun yani hiç benim hayatımda böyle bir ayrım yok yani hani insan insandır şeklinde bakıyorum. Dolayısıyla da şey çok sessiz kaldığımı fark ettim mesela böyle konularda. Onu düşündüm geçenlerde çok alakasız gibi oldu ama
hiç alakası olmadı.
Bunun aktivizminin de öğretilmesi gerekiyormuş gibi geliyor.
Evet yani
aynı şekilde. Şefkatle birlikte o şefkati yayma aktivizmi de belki aynı zamanda
evet,
bu.
Çok güzel söyledin şeyi. Yani çünkü biz bize ait olmayan, yani düşündüğünde hani ben kendi adıma konuşayım. Yani heteroseksüelim, beyaz ırktanım.
Hani, krem de la kremsin şekerim, evet, yani bu işte, dünyada.
Ve bunun hani yani ırkçı, yani şunu demek istiyorum, hani ırkçılığın benim ırkçı olmadığını düşünen birçok arkadaşım da aslında ırkçı söylemler içerisindeler. Bu hani şey demekle olmuyor ama işte öyle bir şey yok ki, ben işte benim siyahi arkadaşlarım var vesaire diyerek çözülebilen bir konu değil. Bazen farkında olmadan söylediğimiz şeylerin birçoğu aslında ırkçı söylemler ve hani dilimizde de bazı şeyleri düzeltmemiz şart. Hı-hı. O yüzden. Aynen. Hani demin dediğim şey de oydu, yani ben heteroseksüelim, işte beyaz ırktanım. O zaman konuşabileceğim ve karşı çıkabileceğim zaten çok sınırlı şey var. O yüzden ben bir azınlığa ait değilsem bir azınlığın yanında olmayı, senin de demin dediğin şeye geliyoruz. Bir azınlığın, hı-hı, yanında olmayı öğrenebilmeliyim. Çünkü içinde, aynen, olmadığım bir şey için en doğru haykıracak insan ben değilim aslında. Ama dediğin gibi bunu nasıl...
Ama kanal olabilirsin o sese.
Evet. Yani farkındalık yaratabiliriz. Hı-hı. O yöne dikkatleri çekmek için bir şeyler yapabiliriz. İşte bunlar da aslında daha birbirini anlayan bir dünyaya giden yolda adım, küçük adımlar. Yani ne kadar, evet, bireysel olarak, önemli, yaparsak... bu kadar.
İnsanlar bir şeye ne kadar çok maruz kalırlarsa aslında onu benimseme hızları o kadar hızlı oluyor.
Çok güzel bir kelime söyledin. Ben bu işte bu son kitapta bunu yazmıştım. Bu maruz kalmak çok ilginç bir kelime. Eskiden hani hep böyle kötü bir anlamı var ya maruz kalmanın. Bir şeye maruz kalmak, hı, negatif bir anlamı, hı, var.
Evet.
Oysa şu anda...
Ekspoze edilmek aslında. Evet. Yabancı karşılığı... Tam o nötr anlamı hissettiriyor ama Türkçe dediğin gibi böyle bir negatif bir çağrışımı var.
Oysa ki şimdi mesela ben şey gibi düşünüyorum. Mesela işte hani kendi ilgim alan, yani benim aktivist olduğum konularda işte mesela veganlık ya da iklim krizi vesaire gibi şeyler. Şimdi mesela bir sürü Instagram'da ona buna bakarken bu konularda bir sürü diyelim ki posta maruz kalıyorsun. Aslında senin tercih ettiğin bir şey değil ama... karşına çıkıyor. Yani bir bireysel, hı-hı, kullanıcı olarak söylüyorum. İşte ya veganizm de ne diyen insanın bile karşısına çıkıyor. Yani aslında maruz kalmış oluyor. Ve bu da bir merak uyandırıyor. Yani hiçbir şey olmasa bu tür konulara kapı açıyor. Yani. Evet. Yani o yüzden hani şimdi maruz kalmayı biraz olumlu bir yerden düşünüyorum ben. Hani hep kötü şeylere maruz kalmıyoruz. Biraz aslında yeni dünyada fark etmediğimiz ve konu açacak ya da en azından düşünmemize sebep olacak şeylere de maruz kalıyoruz artık.
Evet, maruz kalma kelimesini düşüneceğim ya.
Kelimeyi, evet.
Nedir?
Bu aralar kelime, çok kelime düşünüyorum da o yüzden bu da düşündüğüm kelimelerden
biri. Seninle bir sonraki kahvemizde kendi aramızda artık bunu konuşuruz.
Yeni kelimelerimizi konuşalım.
Süper. Eklemek istediğin bir şey var mı konuştuklarımıza?
Yok, umarım karman çorman tam böyle oradan oraya geçen konular arasında doğru şeyler ifade edebilmişimdir, bilemiyorum. Bazen, evet, insan konuşurken benim kafam çok dağınık çalışıyor böyle, hmm, evde de bir şey toplarken hani sadece mutfağı toplayamıyorum. Mutfaktan bulduğumu banyoya koyarken banyoyu banyodan olanı işte salona falan böyle bir yuvarlak halinde toplama yapabiliyorum. Kafam da biraz öyle.
Yani ben seninle aynı yıldızı paylaşan insan olarak anlayabiliyorum. Ama eğer dışarıdan anlaşılmıyorsa da bilin ki niyetimiz iyi.
Niyetimiz iyi ama kafamız, evet, böyle çalışıyor. Ne yapalım?
Kafalar bozuk. Peki çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığın için.
Ben
çok güzel, keyifli,
ederim,
bir sohbet oldu.
Ben sağ ol. Ben
o zaman
çok teşekkür ediyorum insan.
Herkese görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Bay bay.
Otodidakt Podcast'ı dinlediniz ve yazar Hazal Yılmaz konuğumdu. Bu podcast'ten keyif aldıysanız, daha çok insana ulaşabilmesi için dinlediğiniz uygulama üzerinden takibe almayı, puanlayıp yorum bırakmayı ve sevdiğiniz bölümleri sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yepyeni konuklarla yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.